2 Mayıs Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz yayınımıza. Pençe Kilit operasyonu bölgesinden maalesef bir şehit haberi geldi. Bölgede yıldırım düştü ve piyade uzman çavuş Sait Toktaş şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 1 Mayıs'ta birçok olay yaşandı. Özellikle İstanbul'da Saraçhane'de. Türkiye genelinde 226 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. CHP diyor ki Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Erdoğan özel görüşmesi bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek sevgili dinleyiciler. İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu görevi devraldı. Meral Akşener dönemi İYİ Parti'de tamamen bitmiş oldu. Numan Kurtulmuş yeni anayasa turuna bugün de devam edecek. Detaylarına yer vereceğiz. İstanbul Ticaret Odası'ndan İTO'dan gelen bir açıklama var. İstanbul'da enflasyon %78.81. FED, Amerika'nın Merkez Bankası, faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu. Profesör Doktor Naci Görür, 5 şehri uyardı. Bu şehirlerle ilgili uyarılar neler? Tabii ki bu şehirler hangileri? Bunları da paylaşacağız. Öğretmen ataması için Erdoğan'ın nihai kararı bekleniyor. Muş, Milli Eğitim Bakanı böyle söyledi. Meteorolojiden uyarı var. 4 gün tüm yurtta yağış bekleniyor diyor meteoroloji. Fenerbahçe, Monaco karşısında seride durumu 2-1'e getirdi ve bir sonraki maçını yarın akşam oynayacak Fenerbahçe. İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci oldu. Tebrik ediyoruz biz de Buse Savaşkan'ı. Hemen bir de programın başında her sabah olduğu gibi finans tablomuza bakalım. Kısmen finans tablosunda kırmızı rakamlar görüyoruz. Fed'in kararından sonra meydana geldi bu kısmi düşüşler. Anormalde değil aslına bakarsanız bu düşüşler ama Bitcoin'de bir düşüş var, altında bir düşüş var. Bunları paylaşalım. Dolar 32 lira 29 kuruş, Euro 34 lira 69 kuruş, gram altın 2408 lira, çeyrek altın 3976 lira olarak görünüyor. Bankada durum böyle değil, serbest piyasada durum böyle değil. Dolar 33 lira 44 kuruş, Euro 35 lira 84 kuruş, altının gramı 2532 lira. Yani çeyrek altın şu anda yine 4400-4500 lira civarındadır. Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 10.000 puanın üzerinde kapatmıştı biliyorsunuz. Daha doğrusu çarşamba akşamı, hatta şöyle söyleyelim, günler iyice karıştı. Salı akşamı 10.045 puanla kapatmıştı. Bakalım bugüne nasıl başlayacak Borsa İstanbul. Ve Bitcoin'de 57.447 dolar karşılığını görüyoruz. %5'lik bir düşüş var. 60.000 doların da altına indi Bitcoin. Evet, kısaca başlıklar böyle. Sadece bu kadar değil. Mümkün olduğunca bunları detaylandıracağız ve diğer gündem başlıklarına da yer vereceğiz Kripto Odası'nda. Öncelikle şuradan başlayalım. Bir şehidimiz olduğunu söylemiştik ki Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu maalesef piyade uzman çavuş Sait Toktaş şehit düştü. Bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Nevşehir'e şehit ateşi düştü diye verildi bu haberler. Allah rahmet eylesin. Evet, dünün en çok konuşulan konusu. Zaten konuşulacağını tahmin ediyorduk. Zaten bu sabaha başlarken ne gibi haberler verebileceğimizi tahmin ediyorduk. Ve oldu, tahmin ettiğimiz gibi oldu. Yani 1 Mayıs'ta olaylar çıktı. Aslında bu kadar germeye gerek yok diye defalarca söyledik ama olmadı. Şimdi netice itibariyle ne oldu diye bakıldığında İstanbul'da özellikle toplanma alanı Saraçhane oldu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın binasının önü oldu. Orada toplanıldı. Oradan aslında bir yürüyüş gerçekleşecekti. Fakat bu yürüyüş kısmen gerçekleşti, öyle söyleyeyim. Neden? Çünkü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Saraçhane'ye gittiler. Burada Özgür Özel, Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz mesajını verdi. Ekrem İmamoğlu da Saraçhane zorluklarla mücadelenin simgesi oldu dedi. Şimdi burada aslında Özgür Özel'in ve dolayısıyla CHP'nin almış olduğu bir karar oldu ki buradan sonra polisi orada bu şekilde gördükleri için yürümeme kararı aldılar. Yani olaylar daha da fazla büyüyebilir diye böyle bir karar aldılar. Ancak bu karar zaman zaman eleştirildi dün. Eleştirenler oldu. Bir yandan bu kararı olumlu bulanlar da oldu. Çünkü eğer CHP de yürüyüşe geçecek olsaydı, o zaman daha büyük kalabalıklar, daha büyük gerginlik, daha büyük bir gerilim yaşanacaktı içlerinde. Örneğin işte CHP genel başkanında olduğu bir grup orada biber gazı müdahalesi altında veya plastik mermi müdahalesi altında kalsaydı. Anlaşılan o ki daha fazla germemek için ortamı böyle bir karar aldı CHP dün için. Ama tabii ki Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenler oldu. Onlar da polis müdahalesiyle karşılaştı. Biliyorsunuz polis bayağı sıkı bir barikat kurmuştu Saraçhane'de surların önüne. Şimdi polisten 1 Mayıs talimatı sesi geldi canlı yayın sırasında. Gazetecileri süpürün diye bağırıyordu mesela bir yetkili içlerinde. Ya gazetecileri neden süpürüyorlar? Süpürme tabirini anlıyoruz hadi diyelim. Yani bugüne kadar çok duyduk çünkü. Niye gazeteciler süpürülüyor? Niye gazeteciler bölgeden uzaklaştırılıyor? Yani basınla olan dert ne? Veya bu emri kim verdi mesela? Yani bölgeden basını uzaklaştırın, basını süpürün, gazetecileri süpürün, hiçbiri orada kalmasın emrini kim verdi mesela? Yani bu olabilecek bir şey mi? Dünyanın dört bir yanında 1 Mayıs etkinlikleri vardı. Bu etkinlikler içerisinde birçok yerde, birçok ülkede kutlamalar vardı. Bazılarında olaylar da çıktı. Kimse gazetecileri süpürmedi herhalde. Ya bu Türkiye'de olduğu zaman böyle bir mantık çerçevesindeymiş gibi geliyor sanki güvenlik güçlerine. Oysa ki yani güvenlik güçlerini derken onlar da ne yapsın? Emir alıyorlar netice itibariyle de. Bu emri kim veriyor yani? Bu emir nereden geliyor? Devam edelim. Şimdi orada bulunan ve Saraçhane'yi geçip diğer tarafa geçmek isteyen, ki artık orası bir sınır gibi oldu, diğer tarafa geçmek isteyenler geçemediler. Çünkü biber gazıyla bir müdahaleyle karşılaştılar. Hatta işte plastik mermi müdahalesi de vardı. Bir yandan bu müdahalelerin ne kadar sert olduğunu da gördük. Ya şunu söyledik, dedik ya yapmayın. Yani vatandaşla polisi, güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyin. Yazık, bunu defalarca söyledik. 1 Mayıs öncesinde çokça konuştuk. Ama olmadı yani. Bakın Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Anayasa Mahkemesi diyor ki izin almaksızın, herhangi bir yerden izin almaksızın insanlar bir etkinliğe katılabilirler. Bir grup halinde bir etkinlik yapabilirler. Taksim Meydanı da dahil olmak üzere çıkabilirler. Yani bu anayasal bir hak. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin kararları biliyorsunuz bazen tanınmıyor bu ülkede. Sonra da deniyor ki yeni bir anayasa yapacağız. Yeni anayasa. Yeni anayasa yapıp yine o anayasaya uymayacaksak veya diyelim ki çok istediğiniz gibi bir yeni anayasa yaptınız. Çok istediğiniz gibi bir şey çıkardınız. Yani olmaz ya, öyle bir şey oldu. Yarın öbür gün iktidar değiştiğinde yeni gelen iktidar mesela ben de uymuyorum der mi yeni anayasa? Derse ne olacak? Hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Yani bunlar yapıldı. Yeni anayasa, eski anayasa, her neyse anayasaya uyulmuyor mesela. Ne oluyor? Anayasa Mahkemesi karar alıyor, uyulmuyor. Beğenmedik kararını deniyor. Hatta seni lağvederiz deniyor falan. Değil mi? Bunların hepsini biz bu ülkede yaşadık, gördük. Yani şu özgürlüklerden uzak durmanın çok bir manası olmadığını anlamadık mı hala? Kaldı ki aynı iktidar partisi, belki o dönem tabii ki farklıydı yöneticileri. Yani tabii ki Erdoğan genel başkandı, evet, ama kadroları farklıydı. Ama işte o 2010'larda, 2010'ların başında 3 defa burada etkinlik yapılmasına izin verdi ve bir olay da çıkmadı. Ya zaten şu an herkesin tartıştığı konu, doğru değil mi? Yani biz hep bunu yayında daha önceden söylemedik mi? güvenlik önlemlerini bu devlet alır ve Taksim Meydanı'nda kutlama etkinlik yaptırır. Nasıl ki Saraçhane'ye inanılmaz bir barikat kuruldu. Yani inanılmaz bir barikat kuruldu. Bu kadar polis ki iddiaya göre 42 bin polis görevlendirilmiş İstanbul'da. Bu kadar polis, bir de bu kadar polise de yazık değil mi? Bu kadar insan getiriliyorlar, nöbet tutturuluyorlar vesaire falan filan. Ya bunların hiçbirisine gerek yoktu aslında. Tabii şöyleyken gerek yoktu. Şimdi bu olaylar bu noktaya kadar getirilip gerildikten sonra ardından devreye provoke edenler de giriyor tabii. O da ayrı bir konu. Yani provokasyon için gelenler de oldu. Onu da gördük. Ama işte bu noktaya kadar getirirseniz provokasyon da olur. Benzer bazı şeyler de yaşanır. Yaşanmasını istemediğimiz. İşte hep söyledik. Yani 1 Mayıs'tan inşallah güzel görüntüler konuşuruz. İnşallah kötü görüntüler kalmaz aklımızda dedik. 1 Mayıs'tan aklımızda kalan bizim Saraçhane görüntüsü oldu. Ya o polis oraya nasıl dizilmiş, dizmişler polisi oraya değil mi? Bu tam un kapanı kemerlerinin önüne dizildi polis. Şimdi bununla ilgili birçok sosyal medya paylaşımı oldu. Denildi ki ya işte bu kadar polisi buraya dizene kadar keşke sınırlara dizseydiniz de sınırlardan gelip geçen giremeseydi. Ülkede bu kadar yabancı olmasaydı denildi mesela. Veya işte bu kadar polis Taksim Meydanı'nda olsaydı da gelenlerin güvenliğini sağlasaydı, Taksim Meydanı'nda insanlar etkinliklerini istedikleri gibi yapabilselerdi mesela. Bakıyorsunuz şimdi bunun ardından İstanbul Valisi'nden bir açıklama geliyor. Hiçbir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz dedi. Yani kafiyeli bir cümle kurmuş vali. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Bakın bu sözler vesaireler, bu tip havalı cümleler sonradan unutuluyor gidiyor. Yani şu an İstanbul'da sokağa çıksanız deseniz ki İstanbul'un bir önceki valisi kimdi? Hadi yani şimdi İçişleri Bakanı olduğu için hatırlanabilir belki, belki o da. Sorsanız bundan iki dönem önce vali kimdi, üç dönem önce vali kimdi, 2010'da vali kimdi falan. Hiçbirisi hatırlanmaz, sözleri de hatırlanmaz. Yaptıkları iyi bir şey varsa o hatırlanır. Çok kötü şeyler varsa bunlar da hatırlanır. Yani bunlarla hatırlanacaksınız. Veya belki de hiç hatırlanmayacaksınız. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gideceksiniz. Yani burada kalıcı olan millet, kalıcı olan vatandaş. Bunu unutmamak lazım. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada DİSK ve KESK'ten bir sağduyulu açıklama da geldi dün tabii. Yani faaliyet tertip komitesinin kararıyla artık sonlandırdık dediler. En son kortejle polis karşı karşıya geldikten sonra arbede yaşandı biliyorsunuz orada. O arbedenin ardından DİSK ve KESK'ten hemen bir açıklama geldi. Onlar biz sonlandırdık şu anda bu yürüyüşümüzü, etkinliğimizi böyle bir karar aldık dediler ki oradan da sağduyulu bir açıklama geldi. Yani Allah'tan bu sağduyulu açıklamalar da geldi öyle söyleyelim. Ha tabii şunu da söyleyelim yani İstanbul dışında birçok şehirde etkinlik vardı. Bu etkinliklerde halkın, vatandaşların, işçilerin, emekçilerin sokaklara çıktığını gördük. Sokaklarda çeşitli etkinliklere, kutlama etkinliklerine katıldılar. Halaylar çekenler, davul zurna eşliğinde oynayanlar gördük. Yani dünden gelen görüntüler bilmiyorum izlediniz mi ama birçoğunda bu vardı. Yani izin verildiği zaman ki izne gerek yok aslında. İzin verildiği zaman vatandaş bu iznin çerçevesi içerisinde demokratik yollarla kendi kutlamasını yapıyor. Sağa sola zarar vermeden ki niye yapmasın zaten öyle değil mi? Çünkü anayasal bir hak var ortada zaten. Bakın özgürlükler getirilecek denildi yine bir kısıtlama. Yani bunlar daha sonra ne oluyor? İşte mesela geçen yerel seçimde sandığa yansıdığı gibi vatandaşın patlamasıyla sandığa yansıyor. Ya bundan sonraki süreç içinde vatandaş bunları içinde biriktiriyor şimdi. Geçmiş olsun öncelikle. Yani 1 Mayıs için keşke hani böyle çok güzel kutlandı, ne güzel kutlandı falan diyeceğimiz bir gün olabilseydi. O 2010'da 2011'de konuştuğumuz gibi. Keşke öyle olsaydı. Evet, bugün bir görüşme bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya gelecek. Veya şöyle söyleyeyim, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya gelecek. Neden böyle söylüyorum? Neden yani Cumhurbaşkanı demedim? Çünkü AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak bu görüşme. Hatırlarsanız Özgür Özel daha önce dedi ki tabii olmayacağını biliyorduk ama daha önceki Cumhurbaşkanlığı makamı dedi ki Çankaya'da olsun bu görüşme isterim dedi. Sonra dedi ki ama Çankaya olmazsa Beştepe'ye de gelirim. Yani nerede görüşülecekse oraya giderim mesajını verdi Özgür Özel. Nitekim Beştepe, Külliye falan denirken şimdi iş döndü AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Yani bu görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde bugün saat 16'da başlayacak. Dolayısıyla AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla görüşecek gibi görünüyor Erdoğan. Böyle bir hava var, adres AK Parti Genel Merkezi olduğu için. İddia o ki yeni anayasa konusu gündemde olacak. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin de değişime destek verebileceği inancındayım diye bir açıklama yapmıştı daha öncesinde. Ama anladığım kadarıyla Özgür Özel'in asıl amacı bu değil. Borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan belediyeler var, yerel yönetimler var. Onların gelir kaynaklarının artırılması konusu muhtemelen önemli bir konu olacak. Yine belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri. Tabii ki hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, emekli aylıkları bunun da yine gündemde olması bekleniyor ve atama bekleyen öğretmenler. Bunların hepsi Özgür Özel'in çantasında deniyor. Bu görüşmede ne kadarı yansır, ne kadarı bir çözüm oluşturur onu bilmiyoruz. Bu görüşmeden sonra iki lider bir araya gelip bir basın toplantısı yaparlar mı? Sanmıyorum. Ayrı ayrı açıklamalar belki gelecektir. Özgür Özel daha detaylı bir açıklama yapacaktır diye tahmin ediyorum. Yani neler görüşüldü bunu anlatmakta fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan şu da var tabii, yani şu da şaşırtıcı geliyor bana. İşte Erdoğan'la Özel görüşecek, Erdoğan Özel görüşmesi şu gün olacak, şu hafta olacak, Erdoğan Özel'le işte şu gün görüşecek, işte görüşme Perşembe 2 Mayıs oldu, saat işte 16'da olacak falan. Yani böyle çok anormal, böyle büyük bir olay, büyük bir haber, flash haber, son dakika haberi falan şeklinde veriliyor. Ya oysa ülkenin iktidar partisinin genel başkanıyla ana muhalefet partisinin genel başkanı bir araya gelecekler. Ya Türkiye'de o kadar alışılmadık bir şey ki bu. O yüzden çok şaşırıyoruz. O yüzden bize çok olağanüstü bir haber gibi geliyor. Ya aslında olağanüstü bir haber falan değil. İki tane büyük partinin genel başkanı bir araya gelip görüşme yapacaklar. Bu anormal bir şey mi? Ya bir masaya oturulması, ille bu masada anlaşma sağlanması gerekmiyor ama fikirlerin ortaya konması, işte karşılıklı birbirini anlamaya çalışma, belki birbirine birer adım atma. Ya bunlar önemli şeyler. Şu anda Özgür Özel AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'la görüşmeye giderken son seçime göre Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak gidiyor. Dün Çin Seddi benzetmesi yapmıştı biliyorsunuz Özgür Özel bu arada. O kemerlerin orada işçi sınıfına adeta Çin Seddi kurmuşlar diye bir açıklaması olmuştu bu arada. Eski genel başkanlarla da görüşmüş Özgür Özel. Yani Hikmet Çetin'le, Altan Öymen'le, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş Erdoğan'la görüşmesi öncesinde. İYİ Parti'de devir teslim töreni gerçekleşti. Yani İYİ Parti'de artık genel başkanlık adına söylüyorum, Meral Akşener dönemi bitti. Genel başkan olarak seçilen Müsavat Dervişoğlu görevi devraldı. Bundan sonra Müsavat Dervişoğlu bu görevi yürütecek sevgili dinleyiciler. Ve yeni parti yönetimi de bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ya da dün mü bu ziyaret gerçekleşti? Dün gerçekleşti galiba, evet. Devam ediyoruz. Numan Kurtulmuş yeni anayasa turuna devam edecek. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya gelmişti Numan Kurtulmuş. Şimdi de DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi meclis gruplarını ziyaret edecekmiş. Yani aslına bakarsanız genel itibariyle böyle bir usul yönünden başlangıç ziyaretleri bunlar. Yoksa hani yeni anayasada şu var, bu var vesaire falan ziyaretleri değil bunlar. Ama işte yeni anayasa bu ülke için ne kadar gerekli? Türkiye'nin asıl gündemi şu anda, vatandaşın asıl gündemi şu anda yeni anayasa mı? Ve hakikaten söylendiği gibi biraz önce konuştuk ya, yani anayasa kararına uyulmuyorsa isterseniz anayasayı 40 kez değiştirin. Yani anayasa kararına uymayacaksanız eğer, işte Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu karara göre 1 Mayıs'ta veya herhangi bir gün insanlar bir yere gidip toplanıp etkinlik yapamıyorlarsa, yani Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen devlet hayır ben bunun karşısındayım diyorsa, o zaman yeni anayasa yapıldığında da yine çıkıp diyebilirsiniz ki ben bu maddeyi koydum ama ben bunu uygulamıyorum. Anayasa Mahkemesi çıkıp karar alır, sen bunu uygulayacaksın der. Hayır ben uygulamıyorum dersiniz. Ne olacak? Ne olacak yani? Ne oluyor? Bunun bir karşılığı yok şu anda Türkiye'de. Şimdi bu yeni anayasa da aynı zamanda biliyorsunuz biraz kafaları karıştırmak için. Yani o da belli. Kafaları karıştırmak derken gündemi değiştirmek için yani. Çünkü şöyle bir şey olacak. Yani bu yeni anayasa denilerek bir takım maddeler ortaya konacak. Bu maddeler içerisinde eminim ki muhalefet partileriyle anlaşılamayacak bazı maddeler olacak. Bu sefer bunun üzerinden topluma mesajlar verilecek. Bak gördünüz mü, biz bunu istiyoruz, bunlar bunu istemiyor falan şeklinde. Yani burada ciddi bir şekilde kafa karışıklığı oluşturulacak. Anladığım kadarıyla önümüzdeki süreçte böyle bir iletişim çalışması gerçekleştirilecek. Yani burada siyasi partilerin de dikkatli davranması gerekiyor. Yani gündemin değiştirilmemesi adına dikkatli davranması gerekiyor. Devam ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası verileri açıklandı. İstanbul'da yıllık enflasyon %78.81 oldu. %78.81. Ki yani İstanbul'da yaşayan biri olarak bana sorarsanız %78'in de üzerinde zaten de İstanbul'daki enflasyon. Ki yani yine %78 hiç değilse %50-60'larda çıkarmamışlar, öyle söyleyelim. Çünkü TÜİK verileri çok daha farklı çıkıyor biliyorsunuz. Şimdi yine Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir haber var da, tavuk eti fiyatlarındaki bu fahiş artışlara karşı harekete geçiyor diye. Son 5 ay içerisinde tavuk eti fiyatları %200'e yakın zamlanmış. Uzmanlar da fiyatların semtten semte değiştiğini söylemişler. Ticaret Bakanlığı da yeni adımlarla şimdi fiyat düşüşünü hedefliyormuş. Yani biliyorsunuz bir kısıtlama getirdi, aslında ihracatla ilgili bir kısıtlama getirdi, ama netice itibariyle tamam yani, çünkü kırmızı et fiyatlarında bir artış var. Yani kırmızı et fiyatları o kadar çok arttı ki artık vatandaş daha ucuz diye beyaz ete yönelmeye başladı. Şimdi beyaz ete yöneldi, beyaz et fiyatları da arttı. Şimdi diyoruz ki ihracat kısıtlaması getiriyoruz, o yüzden fiyatlar düşecek. Bakın şunu çok içten söylüyorum, umarım inşallah fiyatlar düşer. Ama bu ülkede yaşadığımız süre içerisinde biz fiyatların düştüğünü görmedik. Yani 3-5 liralık hareketler dışında ondan bahsediyorum. Yani böyle eskiye dönen fiyatlar, geriye dönen fiyatlar falan, bunları görmedik. O yüzden hayat pahalılığı diyoruz. O yüzden insanların satın alma gücünün artırılması gerekir diyoruz. Bir yandan da tabii ki üreticiye destek verilmesi gerekiyor. Yani siz üreticiye gereken desteği vermediğiniz sürece, uyguladığınız devlet politikaları buna destek olmadığı sürece, üretici bundan uzaklaştığı sürece, sonuç bu, tablo bu. İşte kırmızı etle ilgili problem yaşarız. Kırmızı etle ilgili problem var, İnsanlar beyaz ete yöneldi deyip beyaz et sorununu çözmeye çalışırız. Oysa çözmemiz gereken kırmızı et sorunu da var. Ne oluyordu kırmızı etle ilgili? İthal ediyoruz, et fiyatlarını düşüreceğiz falan politikaları vardı. Düştü mü kırmızı et fiyatları? Ya umarız şimdi ihracattaki bu kısıtlamayla beyaz et fiyatlarının düştüğünü görürüz. Görür müyüz sizce? Ben açıkçası hiç zannetmiyorum. Fahiş fiyatla mücadele vesaire falan dendi defalarca. Bu bakan dönemi değil, daha önceki bakan döneminde de aynı şeyler yaşandı. Ne oldu? Marketlere cezalar, işte hal baskınları, yok aracılar var, onlara ceza keseceğiz, yakalayacağız falan filan. Ne oldu mesela? Kırmızı etin fiyatı düştü diye biliyor musunuz? Zeytinin fiyatı mı düştü, yumurtanın fiyatı mı düştü? Ne oldu mesela? Sütün fiyatı mı azaldı veya? Devam ediyoruz. FED faiz oranını 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu. 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Aslında beklentiler genel itibariyle bu yöndeydi. Yani sabit tutacağı yönündeydi, öyle söyleyelim. Son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğine işaret etti bu açıklamasında. Tabii Fed'in bu kararı piyasaları etkiledi. Yani etkileyeceği zaten tahmin ediliyordu. Bir miktar düşüş özellikle altın fiyatında da önce beklendi. Dolayısıyla Türkiye'de altın fiyatında düşüşler vardı, oldu. Ama bunlar çok küçük, yani %1'i bile bulmadı bu düşüşler neredeyse, onu söyleyeyim. Yani bugün sabaha yansıyan oranlara yine bakıyorum da bundan en çok etkilenen Bitcoin oldu. %5 civarında bir düşüşü oldu Bitcoin'in, 57 bin dolar seviyesine düştü Bitcoin. Peki devam edeceğiz ama sevgili dinleyiciler, öncesinde bir reklam aramız var. Reklamları dinleyelim, ardından Kripto Odası'nda diğer gündem başlıklarıyla yayınımıza devam ediyoruz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Naci Görür'den gelen açıklamalar var. Özellikle 5 şehre dikkat çekiyor ve endişelendiriyor diyor kısacası. Yine Naci Hoca uyarılarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Manisa. Tarihi dönemlerden tutun çok yakın zamanlara kadar 7 ve üzerine çıkan büyük depremlerin olduğu bir yer. Dolayısıyla Manisa'da deprem olacak diyor. Manisa'yı uyarıyor. Bugüne kadar 7 ve üzerinde deprem oldu diyor üstelik. Ne zaman olacağını söyleyemiyoruz ama eğer deprem olursa yine Manisa'da önemli ölçüde can ve mal kaybederiz diye uyarıda bulundu Naci Hoca. Şimdi bunlardan bir tanesi Manisa'ydı. Evet, bir diğeri bugünlerde daha çok Tunceli, Bingöl, Karlova, Erzincan yörelerimiz biraz endişelendiriyor dedi. Bu bölgeleri işaret etti. Daha önceden de zaten işaret etmiş olduğu gibi. Tabii yine İzmir'le ilgili uyarıları da var. İzmir'de de bir endişemiz var. Çünkü İzmir'de 15 tane fay var. İzmir Yarımadası'nı kesen fayların özelliklerini bilmiyoruz. O faylar ne zaman deprem üretiyor, nedir bilmediğimiz için sorun olarak düşünüyoruz diyor. Dolayısıyla Manisa, İzmir, Tunceli, Bingöl ve Erzincan bölgesine, şehirlerine dikkat çekiyor. Şimdi dikkat çekiyor çekmesine de burada önemli olan bir başka konu var. Yani Profesör Doktor Naci Görür, Profesör Doktor Okan Tüysüz veya aklınıza kim geliyorsa hocalar çıkıyorlar. Sürekli olarak hangi bölgelerde ne büyüklükte bir deprem beklediklerini anlatıyorlar, paylaşıyorlar. Paylaşıyorlar da zaten onların yapacakları şey bu. Yani olabilecek şeyi anlatmak, önceden söylemek. Hani önceden deprem haberi falan. Evet, işte veriyorlar. Ama tedbiri alabiliyor muyuz? Önlemi alabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Yoksa yani oturduğunuz bölgede deprem olacağını biliyorsunuz diyelim ki. Bu bölgeye ilişkin devletin almış olduğu tedbir var mı? Bu bölgeye ilişkin belediyelerin, valiliklerin almış olduğu tedbirler var mı? Yani siz evinizde güvenle oturuyor musunuz? Ya hep bunu söylüyorum. Yani biz bu depremi günlerce, aylarca konuşmaya devam ederiz. Hayatımızda hep durur deprem. Neden? Çünkü Türkiye bir deprem bölgesi. Bir. İkincisi, biz depreme karşı önlem almadığımız için bu korku ve endişeyi sürekli konuşmaya devam ederiz. Eğer bu deprem bölgesi olduğu gerçeğini kabullenip buna göre hayatımızı kurarsak, yani kendi başımıza değil tabii sadece. O yüzden diyorum burada işte devlet, işte yerel yönetimler vesaire falan hepsi bir arada olacak. Bunu kurarsak o zaman rahat ederiz. Hep defalarca söyledim, yani siz oturduğunuz evden, binadan eminseniz, zemininden eminseniz, çalıştığınız iş yerinin binasından, zemininden, çocuğunuzun gittiği okuldan, binadan, zeminden, yani deprem dirençli olduğundan eminseniz, yollarınızdan, viyadüklerinizden eminseniz, ondan sonra biz şunu konuşuruz en fazla, deriz ki ya 7 büyüklükte deprem olacakmış. Olsun, ne yapalım? Yani sallanırız, evdeki eşyaları bari sabitleyelim de bir şey olmasın. Ya bunun dışında bir endişemiz olmaz. İşte bununla yaşayabilecek miyiz? Yani daha doğrusu buna ulaşabilecek miyiz? Böyle bir imkanımız olabilecek mi? Dünyada çeşitli ülkelerde var. İşte Japonya'dan örnekleri, ne bileyim Şili'den örnekleri vesaire falan görüyoruz. Ya biz niye yapamayalım? Ya bu işin ucunda rant da var. Çünkü rantı severiz biliyorsunuz yani biz. Bu işin ucunda rant da var. Yani yeniden bina yapılacak vesaire falan. Ama sağlam yapılacak tabii. Yani liyakatli kişilerle yapacaksınız. Ve buna göre yasalar çıkartacaksınız. Sonra işte yok yüzyılın afeti, felaketi falan filan demeyeceksiniz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamasına ilişkin açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın nihai kanaatini aldıktan sonra açıklamasını yapacağız diyor. Yani şunu anlıyoruz. Daha önce çünkü Yusuf Tekin şöyle dedi. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştük. Anlaştık dedi öğretmen atamalarına ilişkin. Dolayısıyla muhtemelen kaç öğretmen ataması yapılabileceği belli şu anda. Ama açıklayamıyorlar. Niye açıklayamıyorlar? Çünkü Cumhurbaşkanımızın nihai kanaatini aldıktan sonra diyor. Yani Cumhurbaşkanı ne diyecek bakalım, ona bakalım diyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandıktan sonra diyor. Yani Cumhurbaşkanı açıklar, biz açıklayamayız mesajını veriyor. Buradan da bunu anlıyoruz. Dolayısıyla atanamayan değil, atanmayan gerçekten de öğretmenlerin kaderi şu anda yine Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında anlaşılan o. Ve kabine toplansın diye bekliyor herkes. Yani kabine toplansın ki kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı açıklayacağı için böyle bir beklenti var. Yani şu anda mesela söylenemiyor mu, olmuyor mu? Yani mesela kabine toplanmadı diyelim. Kabine toplantısı öncesi Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ile beraber dedi ki efendim biz şu kadar atama planlıyoruz. İzniniz olursa siz de açıklarsanız bugün işte bu iş biter. Denemiyor herhalde. Çünkü başka şeyler peşindeler şu anda. İşte integral, mintegral, bunu kaldıralım, aman şunu kaldıralım, başka şeyler sokalım müfredata, bunun peşindeler. Program seyreltelim. Program seyreltelim de yani biz seyreltmediğimiz programlarla uluslararası alanda dereceye giremiyoruz. Nasıl olacak bu? Ya daha inanın çarpmayı bilmeyen öğrenciler var ya. Yani çarpmayı, toplamayı neyse bilmeyen öğrenciler var. Hani böyle dışarıda insanlara soruyorlar ya, bize 3 tane gezegen sayar mısınız falan, sayamıyor. Abuk subuk şeyler söylüyorlar. Yani o haldeyiz yani şu anda çünkü. Devam ediyoruz. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri araştırılacaktı, incelenecekti biliyorsunuz. Araştırıldı, incelendi. Ardından bu otopsi görüntülerine ilişkin bazı görüntüler ortaya çıkarıldı. Ki hatırlayacak olursanız Münevver Karabulut vahşice katledilmişti Cem Garipoğlu tarafından. Aile sürekli diyordu ki işte cezaevinde intihar ettiği söyleniyordu Cem Garipoğlu'nun, ama aile sürekli diyordu ki inanmıyoruz. İntihar ettiğine inanmıyoruz. Toprağa verilenin o olduğuna inanmıyoruz. DNA örneği alınsın istiyoruz diyorlardı sürekli. Mesela bu yani evet, DNA örneği alınmamasıyla ilgili büyük bir ısrar var. Ama şu görüntülere bakıldığında şu çıkmış ortaya. Münevver Karabulut'un otopsi sırasında konuya uzman olmayan bir teknisyenin katıldığı. Yani otopsiye katılıyor uzman olmayan bir teknisyen. Ve aynı eldivenle 11 ayrı otopsiye daha katılmış mesela. Aynı eldivenle. Ya bu nasıl oluyor? Yani işte bakın, hani liyakat dediğimiz şey var ya, her yerde karşımıza çıkıyor bizim ya. Ve başka bir kadavradaki sperm izinin Münevver Karabulut'un iç çamaşırına bulaştırıldığı ortaya çıkıyor. Başka bir kadavradan gelen sperm izi. Yani inanılır gibi değil ya. Gerçekten. Olay yerinde olduğu iddia edilen bir 700 bin dolar vardı. Hatta işte kayboldu, çalındı, ne oldu, ne olmadı vesaire falan, polis tutanaklarına geçirilmedi, böyle şeyler söylendi. Kameranın da kırık olduğu iddia edilmişti. O kameranın da aslında kırık olmadığı ortaya çıkmış. Yine şimdi bu dakikadan sonra anladığım kadarıyla mahkeme bir karar verecek. Mahkeme kararı beklenecek. Yani beklenecek de üzerinden kaç sene geçti. Hala da beklenecek, hala da şüpheler var, hala da araştırılıyor. Şu DNA örneği alınmadı. Bu arada hala da araştırılıyor demişken biliyorsunuz ekonomist Korhan Berzek kaybolmuştu Balıkesir'de. 316 gün sonra öldüğü belirlendi artık. Çünkü bulunan kemik parçalarında DNA eşleşmesi yapıldı ve dolayısıyla Korhan Berzek olduğu anlaşıldı. İşte biliyorsunuz kafatasından bir bölüm bulunduğu söylendi. İşte 12 kemik ve kafatası, bunlar toprağa verilecekmiş. Tabii adli tıp raporuyla netleşecek ölüm nedeni. Yani bir iddia var, acaba hayvanların saldırısına mı uğradı? Ki sırtlan saldırısı iddiası var. Çünkü bölge sırtlanların üreme alanıymış. O nedenle bu ihtimal yüksek diyorlar. Tabii bir yandan da acaba öldürülmüş olma ihtimali var mı? Bu da araştırılıyor Korhan Berzek'le ilgili. Devam ediyoruz. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 140 kilometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden düşen otomobilde yaralanan Darıca Spor U18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş hastanede hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Her seferinde söylüyoruz şu hız felakettir diye. Lütfen özellikle gençlere söylüyoruz. Yani sadece gençler değil tabii ki bunu yapanlar ama hani gençken insan biraz daha böyle hızlı kullanmayı seviyor, o nedenle söylüyoruz. Ama maalesef sonucu felaket getiriyor. O aracı daha uzun kullanmak istiyorsanız mümkün olduğunca trafik kurallarına uyarak yapın. Bu çerçevede yapın. Çok yazık değil mi? Yani U18 takımı oyuncusu gencecik bir evlat gitti. Yunus Emre Savaş 17 yaşındaymış, hayatını kaybetti. Acılı ailesine de sabır diliyoruz buradan. Meteorolojinin uyarısı var sevgili dinleyiciler. Programın başında söylemiştik. Meteoroloji tüm yurdu uyarıyor. 4 gün boyunca tüm yurtta yağışlar etkili olacak diyor. Ankara'da dün yine 2 saat içinde metrekareye 70 kilo yağış yağdı. Yağmur vardı yani. Ve yine Ankara'yı sular seller bastı diyebiliriz birçok bölgesini, ki cuma ve cumartesi günü içinde yine sağanak geçişleri bekleniyor. Ankara'ya dair böyle uyarılar var sevgili dinleyiciler, hatırlatmış olalım. Ve tabii yani Ankara'da veya çeşitli şehirlerde, İstanbul'da da işte hava kötü, yağış var, çeşitli bölgelerde bölgesel yağışlar var. Tüm bunlar yaşanırken mesela Antalya'da hava sıcaklığı 25 dereceye çıkınca dün Konyaaltı sahilinden gelen görüntüler vardı. İnsanlar Konyaaltı sahilini doldurmuşlar, denize giriyorlardı. Yani işte Türkiye'nin iklim koşulları böyle, hepimiz biliyoruz zaten bunu. Euroleague'de Fenerbahçe Monaco'yu 89-78 dün mağlup etti. Dolayısıyla şimdi çeyrek final serisinde Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Bundan sonraki maç yine İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe yarın akşam Monaco'yu bir kez daha ağırlayacak. İşte seride durumu 3-1'e getirdiğinde Final Four'a kalacak Fenerbahçe, bu yol görünecek. Fenerbahçe Monaco maçı da yarın akşam saat 20.45'te oynanacak sevgili dinleyiciler. 20.45'te hatırlatalım. Ve devam ediyoruz yine gündemdeki diğer başlıklarla. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan erken seçim çıkışı geldi. Yani biliyorsunuz erken seçim çağrıları var Türkiye Futbol Federasyonu'na. Fakat federasyon diyor ki hayır, 18 Temmuz'da yapacağız biz. Ve hatta şöyle bir cümlesi var: azınlık çoğunluğa tahakküm edemez gibi. Böyle tuhaf bir cümle de kurmuşlar. Ya Türkiye Futbol Federasyonu artık yani federasyon ve şu anki yöneticileri artık başarısız olduklarını ne zaman kabul edecekler? Ya bu anormal bir şey değil ya. Dersiniz ki tamam, olmadı, yapamadık. Bir sürü kriz oldu bizim dönemimizde. İdare edemedik. Biz de görevi bırakıyoruz. Hatta bırakıyoruz derken işte seçimi yapacağız ama bir an evvel bu seçim olsun, erkenden yapıyoruz. Hayır, bir inat var. Ya muhtemelen herhalde başkanı dahil olmak üzere kendilerini çok başarılı görüyorlar ki bu inat devam ediyor şu anda. Aday olup olmayacağı da belli değil bu arada 18 Temmuz'da. İspanya'da düzenlenen yarışta Türk milli atlet Buse Savaşkan birinci olmuş sevgili dinleyiciler. Biz de milli atlet Buse Savaşkan'ı canı gönülden tebrik ediyoruz. Yüksek atlamada birinci olmuş, tebrikler, başarılarının devamını da diliyoruz. Ve geliyoruz programın sonuna. Mümkün olduğunca yine bir program içerisinde tüm başlıkları sizlerle paylaşmaya gayret ettik sevgili dinleyiciler. Cenk Er'e, Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak Kafa Radyo'da. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.